Çölde Sayım 21. bölümde savaşta İsrail oğullarının ilk zaferlerini ve Tunç yılanı görürüz. Daha önce gördüğümüz gibi 20. bölümün sonunda İsrail oğullarının çöl yolculuğu da son buldu. Şimdi azimli bir şekilde ilerlemeye hazırdırlar. Bu bölümde onların ilk zaferleriyle karşılaşmaktayız. Bununla birlikte yine şikayetler devam ediyor. Bu bölümde onların 8. ve son şikayetlerine de tanık olmaktayız. Ancak bu mırıldanma sonunda zehirli yılanlar birçoğunu öldürecektir. Bu yılanların zehrine karşı Tanrı Tunç yılanın yapılmasını buyuracaktır. Tunç yılan aslında ileride tüm insanlığı ölümün zehrinden kurtaracak olan İsa Mesih'i resimler. Yukarı kaldırılan Tunç yılan ileride çarmıh üzerinde yukarı kaldırılacak olan İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Çölde Sayım 21. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Negev'de yaşayan Kenanlı Arat kralı, İsraillerin Aterim yolundan geldiğini duyunca onlara saldırarak bazılarını tutsak aldı. Bunun üzerine İsrailliler, eğer bu halkı tümüyle elimize teslim edersen kentlerini büsbütün yok edeceğiz diyerek Rab'be adak adadılar. Rab İsraillerin yalvarışını işitti ve Kenanlıları ellerine teslim etti. İsrailliler onları da kentlerini de büsbütün yok ettiler. Oraya Horma adı verildi. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor dağından ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerle çatışmaları olmuştu. Bu çatışmadan sonra burada İsrail oğullarını yine bir daha savaşta görüyoruz. Ameleklilerden sonra ilk savaşları budur. Tanrı kesinlikle onları zafere ulaştırdı. Ancak şimdi yolları Hor Dağı'nın eteklerinden Kızıldeniz kenarından geçecektir. Edom diyarından geçemediklerine göre daha dolaylı bir yoldan yollarına devam ediyorlar. Bu yol oldukça zor bir yoldur ve halkın gözünü korkutmaya başlıyor. Heves kırılmaya başlayınca genelde insan söylenmeye, şikayet etmeye başlar. İsrail oğulları da bu durumdaydılar, hemen şikayetler başladı. Biz de çoğu kez böyle davranmıyor muyuz? Her şey tıkırında giderken haleluya deriz ama azıcık bir zorluk olsun hemen yaygarayı basar, şikayetleri yağdırırız. Sayım 21. bölüm 5. ayette Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bu artık İsrail oğullarının 8. ve son yakınması olacaktır. Ne hakkında yakınıyorlar? Yine Rabbin onlara vermiş olduğu man hakkında. Belki hatırlayacaksınız, Mısır'dan çıktıktan kısa bir süre sonra İsrail oğullarının man konusunda yakınmalarına yol açan aralarındaki melez takımıydı. Yani Mısırlılarla evli Yahudilerdi. Man, Tanrı'nın onlara verdiği harika bir yemekti. Daha sonra Tesniye kitabında Tanrı onlara bazı gerçekleri hatırlatacaktır. Çölde 40 yıllık yürüyüşleri sonucunda ayakları bile şişmemişti. Bunu onlara hatırlatacaktır. Diyorlar ki besin eksikliği olursa ayaklar şişmeye başlar. Demek ki Tanrı'nın onlara verdiği bu yiyecek gerekli olan her besini onlara sağlıyordu. Man sadece besin sağlamıyor. Man aynı zamanda lezzetli bir yemekti. Yine de yakındılar. Biliyor musunuz, bazı kişiler her gün büftek yeseler bile şikayet edeceklerdir. Yakınan tipler vardır. Neden her gün bu büftekle karnımı doyurmalıyım? Ara sıra sosis olsa olmaz mı diye söyleneceklerdir. Biz insanlar için şikayet dosyalarını açmak ne kadar kolay. Hele hele Tanrı ile ilgili şeylere geldik mi şikayet dosyası kabarmaya başlar. Şikayet edecek bir şey bulamazsak bundan dolayı şikayet etmeye başlarız. Peki ama biz Tanrı'nın iyiliklerini düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak bunu sık sık yapıyor muyuz? Onun iyilikleri için ona teşekkür ediyor muyuz? Düşünüyorum ki Rab günümüzde de bu yakınmalardan yaka silkmeye başlamıştır. İsrail oğullarının yakınmalarından da bıkmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği mandan artık nefret ediyorlar, canlarına tak etmiş. Onlar Musa'yı suçlarken aslında Tanrı'yı suçluyorlar. Onları bu çöle getirip orada yok olmalarına neden olacak diye Tanrı'ya şikayet üstüne şikayet yağdırıyorlar. Rab onların bu şikayetlerinden artık bıkmıştı ve onları yargılamak üzereydi. Sayım 21. bölüm 6 ila 7. ayetlerde bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı diye yazar. Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Bu onlar için önemli bir adımdı. Günah işlediklerini şimdi fark etmişlerdi. Hem de yalnızca Tanrı'ya karşı değil, aynı zamanda Musa'ya karşı da günah işlediklerini anlamışlardı. Kardeşim, günümüzde böyle bir yaklaşım birçok kişinin hayatında sorun yaratıyor. Birçok kişi Tanrı ile olan bağlantılarını sanki iyi kişilermiş gibi başlatıp sürdürmek istiyorlar. Oysa biz günahkar kişiler olarak Rab'be geliriz ve günahkar kişiler olarak günahlarımızı itiraf edip bağış buluruz. Tanrı bizimle bir başlangıç yaptığı zaman bizi ancak günahlı kişiler olarak görebilir. Evet, günahlarımız İsa Mesih'te bağışlandı ama bu durum bizim günahkar olduğumuzu göz ardı edemez. İsa Mesih günahkarlar için kusursuz canını çarmıh üzerinde kurban etti ve günahkarları sevdiği için bunu yaptı. O hala günahkarları derin bir sevgiyle sever. Günahı hiç sevmez ama günahkarları sever. Sen ona bir günahkar olarak yaklaşamazsan senin İsa Mesih ile bir işin olamaz. O yeryüzüne günahkarlar için geldi. Şimdi burada söze edilen insanlar imanın kanıtlarını gösterecekler çünkü Tanrı önüne getirilebilecek iyi işleri yoktur. Rabbin önüne gelip de ileride iyi davranacağım diye söz veremezler. Çünkü eskiden sözlerinde duramadıkları gibi ileride de duramayacakları ortadadır. Bu noktada yapabilecekleri tek bir şey vardır, Tanrı'ya inanmak, ona iman etmek. Tanrı da onların kendisine iman aracılığıyla yaklaşmalarına izin verecektir. Sayım 21. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı diye yazıyor. Burada bizler için gerçekten çok güzel bir ders var. Onların zehirli yılanlardan kurtulabilmeleri için tunç yılana bakmaları gerekiyordu. Sadece bakmak yetmiyordu. O yılana iman ile bakmalıydılar. Hatta iman ile bakmayacaklarsa hiç bakmamaları daha iyi olurdu. Öyle sanıyorum ki bu talimatlar verildiğinde bazıları bunun saçma olduğunu düşünmüştü. Zehirli yılanların zehrinden kurtulabilmeleri için belki de daha inanılır, gözle görülebilir bir şeyin sağlanmasını bekliyorlardı. Ancak şu var ki birisi tunç yılana bakmazsa kesinlikle ölecekti. Şimdi bu olaydaki tunç yılanın nasıl bir simge olduğunu tahmin etmemize bile gerek yok. Rab İsa Mesih geceleyin onu görmeye gelen Nikodim ile konuşurken Yuhanna 3. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında şöyle demişti. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O zaman sorabiliriz. İnsanoğlu yukarı nasıl kaldırılacaktı? Bunun yanıtı hemen hazırdır. İsa Mesih çarmıha çakıldığı zaman yukarı kaldırıldı. Evet bu doğrudur. Ama Mesih o çarmıh üzerinde bir katil olan Barabbas için ölmeliydi. Barabbas bir hayduttu ve kusursuz Mesih bu haydutun yerine çarmıh üzerinde ölüyordu. Barabbas suçluydu ve ölümü hak etmişti. İsa Mesih ise suçsuzdu. Rabbimiz bizim yerimize de öldü ve bizim için günah oldu. O çarmıh üzerinde sadece Barabbas'ın değil senin yerini de aldı. Aynı şekilde benim yerimi aldı. Tanrı buna izin verdi çünkü Tanrı bizi seviyor. Ancak şunu bilmeliyiz ki Tanrı sırf bizleri sevdiği için kurtaramaz. Kutsal kitapta kesinlikle Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki kurtardı diye yazmıyor. Hayır. Ne yazıyor öyleyse? Tanrı bize o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diye yazıyor. Onu feda etti. Çarmıh üzerinde kurban etti. Kardeşim Tanrı'nın senden istediği tek bir şey var. Bak iman et ve yaşa. Evet Mesih'in çarmıhta yapmış olduğu o işe iman etmeni, ona bakmanı ve kurtulup yaşamanı istiyor. O çarmıh üzerinde senin yerini aldı. Günahlı olan sensin ve çarmıh üzerinde ölümü sen hak ettin. Mesih çarmıh üzerindeki ölümü hak etmemişti. O senin ve benim için öldü. Musa bu halk için tunçtan bir yılan yaptı ve onu yüksek bir yere dikti ve ona bakan herkes kurtuldu. Tunç yılana bakmayanlar öldü. Bugün de ruhsal durum bu kadar basit şekilde görülebilir. Ya İsa Mesih'e bakar, ona iman eder ve kurtulursun ya da ona bakmayıp sonsuz ölüme gidersin. Günahlı olarak onun kusursuz kurbanına bakarsan günahların bağışlanacaktır. Mesih'in çarmıhına bakmazsan, ona iman etmezsen, istediğin kadar kiliseye, tapınağa ya da herhangi başka bir ibadethaneye git, istediğin kadar vaftiz ol, istediğin kadar ayinlere katıl, istediğin kadar din konferanslarına katıl, hiç fark etmez. Bunların hiçbiri seni kurtaramaz. Kaybolmuşsun ve cehennem yolundasın. Rab İsa Mesih'e bakmalısın kardeşim. Bu kadar basit bir şeydir bu. Ama yine de insan için çok karmaşık ve zor bir şey. Karmaşık olan Tanrı'nın kurtuluş planı değil, insanın düşünce yöntemidir. Her şeyi zorlaştıran insanın kendisidir. İnsan kendisi için sorunlar yaratır. İsa Mesih'e bakmaktansa kendi çabalarına, kendi iyi işlerine bakarak bunların kurtuluş sağlayacağını düşünür. İnsan için çok zor bir şey var. Günahlı olduğunu görüp bunu kabul etmek ve bu durumda kendini alçaltıp Mesih'e bakmak, ona güvenmek. İnsan bunu yapmakta çok zorluk çeker. Şimdi İsrailoğulları devam ediyor. Eski zamanın haritasına bakarsanız orada Arnon nehrini görebilirsiniz. İşte buraya geliyorlar. Sayım 21. bölüm 13. ayette oradan da ayrılıp Amorluların sınırına dek uzanan çölde Arnon vadisinin karşı yakasında konakladılar. Arnon, Moab'la Amorluların ülkesi arasındaki Moab sınırıdır. Sonra yine yollarına devam ediyorlar ve Sayım 21. bölüm 16. ayette oradan Rabbin Musa'ya halkı bir araya topla, onlara su vereceğim dediği kuyuya Beer'e doğru yol aldılar. Beer kuyu anlamına gelir. Ve şimdi ilk ezgiye geldik. Şimdi bunu iyi dinlemenizi istiyorum. Bu gerçekten farklı bir durum. İlk kez bir ezgi söylüyorlar. Bir övgü ve şükran ilahisi. Şimdiye kadar çölde hep ağıt yaktılar, yakındılar. Şimdi ise dudaklarından Haleluya korosu yükseliyor. Sayım 21. bölüm 17 ila 20. ayetler arasında o zaman İsrailliler şu ezgiyi söylediler. Suların fışkırsın ey kuyu. Ezgi okuyun ona. O kuyu ki onu önderlerle halkın soyluları asayla değnekte kazdılar. Bundan sonra çölden Mattana'ya, Mattana'dan Nahaliel'e, Nahaliel'den Bamot'a, Bamot'tan Moab topraklarındaki vadiye çöle bakan Pisga dağının eteklerine gittiler diye yazıyor. Şimdi Rabbe şükrediyorlar niçin? Onlara su verdiği için. Halkın soyluları bir kuyu kazdılar hem de bunu asalarla değneklerle kazdılar. Burada insanlar arasındaki sınıf ayrımı sıfıra iniyor. Soylu ve sıradan insan birlikte çalışıyor. Sayım 21. bölüm 21. ayette İsrailliler Amorluların kralı Sihon'a ulaklarla şu haberi gönderdi. Şimdi başka bir ülkenin ortasından geçmeleri gerekiyordu. Amorluların ülkesi. Bunu yapabilmek için Amorluların kralı Sihon'dan izin istiyorlar. Evet, ne olduğunu tahmin ettiniz. Sihon dileklerini reddediyor ve onlara karşı bir ordu topluyor. Sayım 21. bölüm 24. ayette İsrailliler onu kılıçtan geçirip Arnon'dan Yabbuk'a Amonluların sınırına dek uzanan topraklarını aldılar. Az kenti Amon sınırını oluşturuyordu diye yazıyor. Burada başarıyı sağlayan yine Rab'dir. Rab bu zaferi onlara verdi. Sayım 21. bölüm 33. ayette bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerlediler. Başan kralı Og'la ordusu onlarla savaşmak için Edrei de karşılarına çıktı diye yazıyor. Rab Musa'ya Başan kralı Og'dan korkmayacaksın dedi. Rabbin gücüyle bu kralı da yendiler. Onun ordusunu darmadağın ettiler ve ülkeyi ele geçirdiler. İsrailoğulları şimdi başıboş dolaşmıyorlar. Düzgün şekilde ilerliyorlar. Rab'be övgü ilahileri yükseltiyorlar ve Rab onları zaferden zafere ulaştırıyor. İleride göreceğiz ki Rab onlara Moab üzerinde de üstünlük verecektir. Ondan sonra vaat edilen ülkeye girmeye hazırlanacaklar. Çölde Sayım 22. bölümdeki temel konular Balam'ın yolu ve açgözlülüktür. 22. bölümden başlayarak 25. bölüme kadar uzanan kesim bir peygamber olarak tanınan Balam'ın öyküsünü anlatır. Bu karakter kutsal kitapta ilginç şekilde resimlenir ve hiç de kolay yorumlanamayan bazı özellikleri önümüze serer. Balam'ın gerçekten nasıl bir kişi olduğunu ben de tam olarak açıklayamam. Keşke açıklayabilseydim. Keşke onun hakkında biraz daha bilgiye sahip olsaydım. O zaman biraz daha doğru yorum yapabilirdim. Tanrı sözünü okuduğumuzda görebiliriz ki binlerce kişilikten söz eder. Genelde Tanrı sözü ele aldığı insanlar hakkında çok net bir betimleme yapar. Onların karakterlerini net şekilde sergiler. Bunu daha önce görmüşüzdür. Tabii ki bazı istisnalar vardır. Bu istisna karakterler gölgelerde gezinirler. Karanlığın örtüsü altında onların gerçek karakter özelliklerini göremeyiz. Bu gibi karakterler çarpıtılmış bir biçime bürünürler, onları tam olarak göremeyiz. Kain, Esav, Samson, Kral Saul ve Davut'un oğlu Avşalom gibi insan karakterlerini tam çıkaramadığımız gibi bu Balam'ın karakteri de biraz gizlilerde kalacaktır. Bu insanların karakterlerini tam olarak yorumlayamayız. Yeni Antlaşma kesiminde de bu gibi insanlara rastlıyoruz. İsa Mesih'e gelip ondan yaşam hakkında bilgi edinmek isteyen genç ve zengin önder bu karakterlerden birisidir. Bu adam İsa Mesih'in hayal kırıklığına uğratan sözlerinden sonra onu izlememeye karar vermişti ama daha sonra onu izledi mi bilmiyoruz. Sonra İsa Mesih'i ele veren Yahuda var. Onu gerçekten kim anlayabilir? Eminim ki birçoğumuz kaybolmuş birisi olduğuna inanıyoruz ama yine de burada kesip atamayız. Rabbimiz İsa Mesih'i 3 yıl izleyen bu adam en azından ilginç bir karaktere sahip olmuş olmalıydı. Onun bir sahte öğrenci olduğundan hiç kimse kuşkulanmamıştı. Yalnızca İsa Mesih bunu biliyordu. Daha sonra Demas adında bir başka karakter var. Daha önceki anlatılarda Demas'ı çok sadık bir işçi olarak Rab'be hizmet ederken görüyoruz. Ama sonunda elçi Pavlus'u terk ediyor. İmanı da terk etti mi bunu bilmiyoruz. Daha da sayabiliriz. Hananya ve Safira'ya ne diyeceğiz? Balaam kutsal kitabın en gizemli, en muammalı insanları arasında yerini almaktadır. Bir yorumcuya göre Balaam kutsal kitapta önümüze çıkan en acayip karakterdir. Diğer yorumcular ise onun gerçek bir peygamber olduğunu iddia ederler. Bazı yorumcular ise onun dini duyguları istismar ederek para kazanan üç kağıtçının birisi olduğunu ileri sürerler. Ne diyebiliriz? Balaam gerçekten Tanrı'ya hizmet etmek mi istiyordu yoksa gerçekten üç kağıtçının birisi miydi? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Belki de onu dikkate alınmaması gereken değersiz bir kişi olarak aklımızdan çıkarmalıyız. Ancak bunu yapamayız çünkü Tanrı sözü ona bizim sandığımızdan daha fazla önem vermektedir. Mika peygamber Mika 6. bölüm 5. ayette şöyle yazdı. Ey halkım! Moab kralı Balak'ın neler öğütlediğini, Beor oğlu Balam'ın onu nasıl yanıtladığını anımsa. Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an. Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksınız. Mika İsrail'e Balam'ı hatırlamalarını söylüyor. Bu adamın yaptıklarını unutmayın diyor. Biz de bu adamın yaptıklarını incelemeliyiz. Çünkü bizler için bir ders var. Onu bir köşeye iterek değersiz bir kişiyle ilgilenmek istemiyorum deyip de geçemeyiz. Size belki de şaşıracağınız bir şey söylemek isterim. Kutsal kitapta Balaam hakkında yazılanlar İsa Mesih'in annesi Meryem hakkında yazılanlardan daha fazladır. Gelin bir kıyaslama daha yapalım. Kutsal kitapta Balaam hakkında yazılanlar İsa Mesih'in öğrencilerinden herhangi birisi hakkında yazılanlardan daha fazladır. Yeni antlaşmada Balaam'dan 3 defa söz edilir ve her defasında sapkınlık söz konusu olmaktadır. Petrus'un ikinci mektubunda Balaam'ın yolundan söz edilir. Yahuda'nın mektubunda ise Balaam'ın hatasından söz edilir. Vahiy kitabı ise Balaam'ın öğretisinden söz eder. Balaam denilen bu kişi Midyanlıydı. Her tarafa ün salmış, iş bitiren bir peygamberdi. Gerçek bir peygamber miydi? Bu soruyu yanıtlamadan önce onu gerçek ışığında değerlendirebilmek için olayları kutsal kitaptan okuyalım. Sayım 22. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında İsrailliler yollarına devam ederek Moab ovalarında Şeria ırmağının doğusunda Eriha karşısında konakladılar. Sippor oğlu Balak İsraillerin Amorlulara neler yaptığını duydu. İsrail halkı kalabalık olduğundan Moablar onlardan korkarak yılgıya düştü diye yazar. Şimdi görebiliyoruz ki İsrailoğulları kendilerine vaat edilen topraklara girmeye hazırdırlar. Moab ülkesinin kralı Balak, Amorların başına gelenleri duymuş ve dehşete düşmüştü. Başan kralı Og'un başına gelenleri biliyordu. İsrail'i bu topraklardan çıkarabilmek için ne yapması gerektiğini düşündü. Acaba onlara saldırmalı mıydı? Ne yapacağını bilmiyordu. Kendisinden emin değildi. Sonunda bu Balaam denilen peygambere başvurmaya karar verdi. Sayım 22. bölüm 5 ila 6. ayetlerde Balak, Beor oğlu Balaam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi. Balaam, Fırat ırmağı kıyısında Amav ülkesindeki Betor'da yaşıyordu. Balak şöyle dedi, Mısır'dan çıkıp yeryüzünü kaplayan bir halk yarı başıma yerleşti. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki onları yener, ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. Balaam'ı çağırtır. Anlaşıldığına göre bu peygamber tüm çevreye ün salmış, herkesçe bilinen birisiydi. Balak ona para teklif eder ve İsrailoğullarının lanetlemesini ister. Bu acayip halk Ürdün ırmağı tarafından akın akın bu diyara gelmişti. Balak onların geri dönmelerini ve topraklarından çekilmelerini istiyordu. Sayım 22. bölüm 7. ayette Moab ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balaam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler diye yazar. Balaam'a haberciler gönderdi ve bu isteğini uygulayabilmek için onun yardımını istedi. Balaam gerçekten çevreye ün salmış birisidir. Haberciler işlerini görebilmek için beraberlerinde gereken hediyeleri ve parayı getirmiş olmalıydılar. Balaam aslında bir falcıydı. Balak İsrail'e karşı lanet okuması için ona oldukça yüklü bir para teklif eder. Balaam onlara geceyi burada geçirin dedi. Rabbin bana söyleyecekleri uyarınca size yanıt vereceğim. Bunun üzerine Moab önderleri geceyi Balaam'ın yanında geçirdiler diye yazıyor. Sayım 22. bölüm 8. ayette. Burada Balaam'ın tavrında ruhsal bir ciddiyet görüyoruz. Tanrı'nın bu konuda ne söyleyeceğini anlamak istiyor. Göründüğü kadarıyla Tanrı ile bir aşamaya kadar temas kurmak niyetindedir. Şimdi bakın neler oluyor. Sayım 22. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında. Tanrı Balaam'a gelip evinde kalan bu adamlar kim diye sordu. Balaam Tanrı'yı şöyle yanıtladı. Sippor oğlu Moav kralı Balak bana şu bildiriyi gönderdi. Mısır'dan çıkan halk yeryüzünü kapladı. Gel de benim için onlara lanet oku. Olur ki onlarla savaşmaya gücüm yeter, onları kovarım. Ben şahsen bunu ilginç buluyorum. Nedense Tanrı gelip onunla konuştu. Sayım 22. bölüm 12. ayette ise ama Tanrı Balaam'a onlarla gitme, bu halka lanet okuma, onlar kutsanmış halktır dedi. Tanrı kesin bir şekilde ne yapıp yapmaması gerektiğini Balaam'a bildirdi. Bu konuda gri bir gölge, belirsizlik diye bir şey olamazdı. Kesinlikle onlarla gitmemesini söyledi. Şimdi Balaam'ın ne yaptığına dikkat edin. Sabah Balaam kalktı, Balak'ın önderlerine, ülkenize dönün çünkü Rab sizinle gelmeme izin vermiyor dedi. Sayım 22. bölüm 13. ayet. Görüyoruz ki Balaam gerçekten Tanrı ile olan bağlantısında ciddi ve dürüst bir kişi olarak görünüyor. Olaylar burada bitmiş olsaydı Balaam'ın gerçekten dürüst birisi olduğunu kabul ederdim. Ama Balak onun yakasına yapışmış, bırakmak istemiyor. Sayım 22. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi. Balaam'a gidip şöyle dediler. Sippor oğlu Balak diyor ki lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme. Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim. Ne istersen yapacağım. Ne olur gel. Benim için bu halka lanet oku. Şimdi durum değişmeye başlıyor. Aslında değişen bir şey yok. Sadece daha çok para teklif ediyorlar. Balaam fikrini değiştirdi mi? Şöyle yazar. Sayım 22. bölüm 18. ayette. Balaam, Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi. Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile Tanrım Rabbin buyruğundan öte küçük büyük hiçbir şey yapamam. Yapılacak iş için gereken ücreti artırdıkları halde Balaam yanaşmadı. Onları reddetti. Bu tavrıyla gerçekten Tanrı sayar bir kişi olduğunu gösterir. Bu noktada onun verdiği cevaba amin demek içimizden gelir. Ama yine de içimden beni bir şeyler dürtüp acaba neden altın ve gümüş dolu bir saraydan söz ettiğini sormak isterim. Bu adamın art niyetleri olsa gerek. Altın ve gümüşten söz ettiğine göre bunları düşünüyor olmalıydı. Açgözlüydü ve gözünü o anda para hırsı bürümüştü. Sayım 22. bölüm 19. ayette lütfen siz de bu gece burada kalın. Rabbim bana başka bir diyeceği var mı öğreneyim diye yazar. Durun bakalım burada neler oluyor. Her şey ortada sanırım. Ne yapması gerektiği konusunda Tanrı ona daha önce açıkça konuşmuştu. Tanrı'nın ona başka neler diyeceğini duymak için bir gece daha beklemeye gerek yoktu. Rab ona daha önce onlarla gitmeyeceksin demişti. Ama bu adam para hırsıyla yanıyor. Belki Rab kapıyı biraz aralar da içeri girerim düşüncesiyle onları alıkoymaya çalışıyor. Ayağını azıcık kapıdan içeri sokabilirse onlarla gitmeye hazırdı. Bu durum gerçekten ilginçtir. Kendimize sormalıyız. Acaba biz de bazen böyle yapıyor muyuz? Vaiz olanlarımız çoğu kez Tanrı'dan bir çağrı aldığımızı söyleriz ve bazen bununla övünürüz. Bir kez birisinin öyküsünü duydum. Bir vaiz bir akşam eve gelip eşine şöyle demiş. Şekerim Tanrı az önce beni yakınımızdaki şu kasabaya gidip oradaki toplulukta hizmet vermeye çağırdı. Bildiğin gibi orası bizim kasabadan daha büyük. Kilisesi de daha büyük. Üye sayısı da daha fazla. Ve üyeleri daha zengin. Oradaki insanlar gerçekten cana yakındırlar. Orada ruhsal çobanlık yapmaya çağrıldım ve şimdi yukarı çıkıp bu konuda Rabbin isteğinin ne olduğunu öğrenmek için dua edeceğim. Eşi şöyle demiş, ben de yukarı gelip seninle dua edeyim. Adam hemen cevap vermiş, hayır demiş, ben dua ederken sen aşağıda eşyaları toplamaya başla. Adam zaten kararını vermişti. Dua meselesi boşunaydı. Balaam da teklif edilen para konusunda kararını vermişti. Şimdi dikkatle dinleyelim, bakalım ne oldu. Tanrı bunu sadece Balaam için değil, senin benim için de yapar. İyi bir şey değildir bu dostum. Biz yanlış bir isteğimizde çok ısrar edersek Rab bazen bu isteğimizi bize verir.